Selam dedi anne. İyi akşamlar Bay Wainwright. Adam kırışık yüzünü hafifçe kaldırdı. Kalın kaşlarının altında gözleri çöküktü. İnce saçları mavi beyaz bir renkteydi. Yanaklarında ve çenesinde kır sakalı vardı. İyi akşamlar bayan dedi. Yarın için iş buldum dedi anne. 1,5 kilometre kuzeyde 30 dönüm. Kamyonu alsak iyi olur dedi baba. Daha çok pamuk toplarız. Wainwright hevesle kadına baktı. Acaba biz de çalışabilir miyiz? Elbette neden olmasın. Adamın biriyle karşılaştım. İşçi aramak için buraya geliyordu. Pamuklar neredeyse bitti sayılır. Buradakiler iyice seyrekleşti. Artık fazla bir şey kazanamayız. İlk elde tarlayı çabucak temizleyiverdik. Siz de bizim kamyonla gelebilirsiniz dedi anne. Benzin parasını paylaşırız. Çok iyisiniz bayan. İkimizin de işine gelir. Bay Wainwright bir derdi varmış dedi baba. Az önce ondan söz ediyorduk. Nedir? Wainwright başını öne eğdi. Bizim Eggie dedi. Artık büyüdü. Neredeyse 16'sına geldi. Ege çok güzel bir kız dedi anne. Onu iyi dinle dedi baba. Oğlunuz Al'la birlikte her gece dışarı çıkıyorlar. Ege sağlıklı bir kız. Artık evlenmeli. Yoksa başı derde girer. Ailemizde hiç bu tür sıkıntılarımız olmadı. Ama artık çok yoksuluz ve bayan Wainwright'la beni çok üzüyor. Ya bir de onun başı derde girerse? Anne şiltelerden birinin üstüne oturdu. Şimdi dışarıdalar mı diye sordu. Her zaman dışarıdalar dedi Wainwright. Her gece. Al iyi çocuktur. Son günlerde kendini çapkın bir horoz sanıyor ama yine de iyi çocuktur. Ondan daha iyi bir çocuk isteyemezdim. Bizim de Al'dan yakındığımız yok. Onu seviyoruz. Ama Bayan Wainwright'la beni korkutan kısımızın büyümesi. Ya siz buradan giderseniz ya da biz gidersek de sonra Ege'nin başına bir şey geldiğini anlarsak. Ailemiz şimdiye dek hiç böyle bir utanç görmedi. Sizi utandırmamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız dedi anne hafifçe. Adam ayağa kalktı. Teşekkür ederim bayan. Ege artık genç bir kız oldu. İyi bir kızdır. Güzel olduğu kadar iyidir de. Eğer bize yardım ederseniz size minnettar oluruz bayan. Ege'nin suçu değil bu. Büyüdü artık. Baba Allah konuşur dedi anne. O konuşmazsa ben konuşurum. İyi geceler dedi Wainwright. Çok teşekkür ederiz. Perdenin öbür yanına geçti. Onun arabanın öbür ucunda alçak sesle konuştuğunu, görevinin sonuçlarını açıkladığını işittiler. Anne bir süre dinledikten sonra gelip burada oturun dedi. John amcayla baba ağır ağır doğruldular. Gidip annenin yanına şiltenin üstüne oturdular. Küçükler nerede? Baba köşedeki şilteyi gösterdi. Ruthie Winfield'ın üstüne sıçrayıp onu ısırdı. Ben de ikisini yatırdım. Herhalde uyumuşlardır. Rosie Thorne bir kadınla birlikte dışarıda oturmaya gitti. Anne içini çekti. Tom'u buldum diye fısıldadı. Onu buradan gönderdim. Çok uzaklara. Baba ağır ağır başını salladı. John amca çenesini göğsüne dayadı. Başka bir şey yapamazdık dedi. Öyle değil mi John? John amca gözlerini kaldırdı. Benim de aklıma başka bir çözüm yolu gelmedi dedi. Zaten uyur gezer gibi bir durumdayım. Tom iyi çocuktur dedi anne. Sonra özür dilercesine ekledi. Allah konuşurum derken kötü bir şey demek istememiştim. Biliyorum dedi baba hafifçe. Artık hiçbir işe yaramıyorum. Hep eski günleri düşünerek oyalanıyorum. Ömrüm boyunca hep evimi düşündüm ama artık onu bir daha göremeyeceğim. Burası daha güzel, toprak daha bereketli dedi anne. Biliyorum ama farkında bile değilim. Söğütler yapraklarını dökmüşlerdir. Kimi zaman güneye bakan çitteki deliği nasıl onaracağını düşünüp duruyorum. Şu işe bak, artık kadınların sözü geçiyor. Ne yapacağımıza, nereye gideceğimize kadınlar karar veriyor. Ve benim umurumda bile değil. Kadınlar erkeklerden daha çabuk değişebiliyor dedi anne onu yatıştırmak istercesine. Kadının yaşamı kollarında, erkeğinki ise kafasındadır. Üzülme, belki gelecek yıl kendimize bir yer buluruz. Şu anda hiçbir şeyimiz yok dedi baba. Uzun bir kış var önümüzde. Ne iş ne de ürün. O zaman ne yapacağız? Yiyecek bir lokma ekmeği nereden bulacağız? Rosie Thorne'un zamanı da geldi sayılır. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Düşünmemek için aklıma hep eski günleri getiriyorum. Galiba ömrümüzün sonuna geldik. Hiç de değil diye gülümsedi anne. Henüz her şey bitmedi. İşte bu da yalnızca kadınların bildiği bir şey. Bunu anladım. Erkekler için yaşam sıçrayışlarla doludur. Bir bebek doğar, bir erkek ölür ve bu erkeği sarsar. Çiftliği kurması ya da yitirmesi de öyle. Oysa kadın için yaşam zaman zaman kabarıp çekilen, küçük çağlayanların çağaldadığı düzgün bir akarsu gibidir. Durmadan akar o su. Kadın yaşama böyle bakar. Ömrümüzün sonuna gelmedik. İnsanlar yaşayıp gidiyorlar. Belki biraz değişiyorlar ama yaşam yine de akıp gidiyor. Nereden biliyorsun diye sordu John amca. Her şeyin bir anda sona ermesini engelleyen ne? Hele insanlar yorgunluktan ve bitkinlikten yerleri serilirken. Anne derin derin düşündü. Bir eliyle öteki elinin parlak yüzeyini kaşıdı. Sonra ellerini kenetledi. "Bunu kestirmek zor," dedi. "Yaptığımız her şey, bana göre bu yaşamı sürdürmeyi amaçlıyor. Bana öyle geliyor. Hatta acıkmak, hatta hastalanmak bile. Kimileri ölüyor ama geride kalanlar sertleşiyor. Yalnızca o günü yaşamak için çalışıyorlar." "Kuşkusuz, bu arada ölmezlerse elbet," dedi John amca. "Yalnızca yaşadığın günü düşüneceksin," dedi anne. "Kendini üzmeyeceksin." "Gelecek yıl ülkede iyi ürün olabilir," dedi baba. "Susun," dedi anne. Dışarıda ayak sesleri işitildi ve Al kapıdan içeri girdi. "Selam," dedi. "Uyumuşsunuzdur sanmıştım." "Konuşuyorduk Al," dedi anne. "Gel de yanımıza otur." "Tabii, aslında ben de konuşmak istiyorum. Kısa bir süre sonra gideceğimi söyleyecektim size." "Gidemezsin. Sen gereklisin bize. Neden gitmen gerekiyor?" "Eggy Wainwright'la ben evlenmeye karar verdik. Onun için gidip bir garajda iş bulacağım. Sonra bir süre kiralık bir evde oturacağım ve..." Birden öfkeyle çevresine baktı. "Evet, evleneceğiz. Kimse de bize engel olamaz." Hepsi gözlerini ona dikmişti. "Al," dedi anne sonunda. "Buna sevindik, hem de çok sevindik." "Gerçekten mi?" "Elbette ya. Kocaman adam oldun. Sana bir kadın gerek. Ama hemen evlenme Al." "Egi'ye söz verdim," dedi. "Gitmek istiyoruz. Bu durum ikimizi de canına tak etti." "Bu durum ikimizin de canına tak etti." "Hiç değilse bahara kadar bekleyin," diye yalvardı anne. "Bahara kadar. Kamyonu kim sürecek?" Bayan Wainwright perdeyi aralayarak başını uzattı. "İşittiniz mi?" diye sordu. "Evet, şimdi öğrendik." "Tanrım, keşke bir pastamız olsaydı ya da onun gibi bir şey." "Ben kahveyle hamur tatlısı yaparım," dedi anne. "Şerbetimiz var." "Ey tanrım," dedi Bayan Wainwright. "Şu işe bakın. Neyse, ben de şeker getireyim. Tatlının üstüne şeker serperiz." Anne ocağın altına dalları ve akşam yemeğinden kalan kömürleri yerleştirdi. Ruti ile Winfield hücrelerden çıkan keşişler gibi ortaya fırladılar. Bir an dikkatle çevreye bakındılar. Hala suçlu sayılıp sayılmadıklarını anlamak istiyorlardı. Kimse onları önemsemeyince şımardılar. Ruti tek ayak üstünde duvara dokunmadan sekerek kapıya dek gidip geldi. Rosofshire'ın içeri girdiğinde anne bir kasenin içine onu boşaltmaktaydı. Kız bir an duraksayarak ürkekçe ilerledi. "Ne oluyor?" diye sordu. "Sana yeni haberlerimiz var," diye haykırdı anne. "Küçük bir parti veriyoruz. Çünkü Al'la Egi Wainwright evleniyorlar." Rosofshire'ın öylece duruyordu. Hafifçe başını çevirerek utançtan kızaran Al'a baktı. Bayan Wainwright perdenin öte yanından seslendi. "Egi'ye temiz bir entari giydiriyorum. Şimdi gelirim." Rosofshire'ın ağır ağır arkasını dönüp geniş kapıya doğru ilerledi. Parmaklarının ucuna basarak dışarı çıktı. Sonra dereye girip su boyunca uzanan yolda yürüdü. Annenin daha önce gittiği yolu izleyerek söğütlerin arasına daldı. Rüzgar şiddetini artırmıştı. Çalılık tek düze bir fısıltıyla sallanıyordu. Rosofshire'ın diz çöküp bir çalının altına girdi. Dalların yüzünü çizip saçlarını çekişine aldırmadan yerde bir süre süründü. Dikenler canını iyice yakınca durdu. Sırt üstü uzandı ve içindeki bebeğin ağırlığını duydu. Anne hafif arabanın içinde yan dönüp battaniyeyi bir kıyıya iterek ayağa kalktı. Arabanın açık kapısından içeri yıldızların soluk ışığı giriyordu. Kapıya gidip dışarı baktı. Doğuda yıldızlar parlaklıklarını yitirmeye başlamıştı. Rüzgar söğütleri sallıyor, dereden suyun şıkırtısı geliyordu. Kamp henüz uyanmamıştı ama bir çadırın önünde ateş yanıyordu ve ateşin başında toplanan birkaç kişi ısınmaya çalışıyordu. Anne onların oynaşan alevlerin ışığında ellerini ovuşturduklarını gördü. Sonra anneye arkalarını dönüp kollarını kavuşturdular. Anne uzun bir süre elleri arkasında onları izledi. Düzensiz rüzgar zaman zaman şiddetleniyordu. Keskin bir soğuk vardı. Anne ürperip ellerini birbirine sürttü. Yine arabanın içine girip el yordamıyla lambanın yanındaki kibritleri buldu. İçerisi kapkaranlıktı. Lambanın fitilini tutuşturdu. Giderek sararan mavi aleve bir süre baktıktan sonra lambayı alıp ocağa itti ve lambayı yere koyup körpe söğüt dallarını kırmaya başladı. Birkaç dakika sonra alevler gürüldeyerek bacaya doğru yükseliyordu. Rosofshire'ın ona doğru dönüp doğruldu. "Şimdi kalkıyorum," dedi. "Neden ortalık ısınana dek yatmıyorsun?" "Hayır, kalkacağım." Anne çaydanlığı kovadan aldı, suyla doldurup ocağın üstüne koydu. İçi yağ dolu tavayı ısınması için ocağın üstüne yerleştirdi. "Neyin var senin?" diye sordu alçak sesle. "Dışarı çıkacağım," dedi Rosofshire. "Nereye gideceksin?" "Pamuk toplamaya." "Gidemezsin," dedi anne. "Bu durumda çalışamazsın." "Hayır, gideceğim." Anne suyun içine birkaç kaşık kahve attı. "Rosofshire, dün gece tatlı yemeye gelmedin." Kız sesini çıkarmadı. "Neden pamuk toplamak istiyorsun?" Kız yine sesini çıkarmadı. "Allah Egi'nin yüzünden mi?" Bu kez anne eğilip yakından kızın yüzüne baktı. Neyse, çalışmak zorunda değilsin. Gideceğim. Peki, öyle olsun. Ama kendini fazla yorma. Baba, kalk hadi, uyan artık. Baba gözlerini kırpıştırıp esnedi. Uykumu alamadım diye homurdandı. Dün gece yattığımızda saat neredeyse 11'di. Hadi kalkın hepiniz, gidip yıkanın. Arabadakiler yavaş yavaş canlandılar. Battaniyelerini üstlerinden atıp giyinmeye başladılar. Anne tuzlanmış domuz etini dilim dilim kesip tavanın içine attı. Kalkıp yıkanın diye emretti. Arabanın öteki ucunda bir ışık belirdi. Wainwright'ların bölümünden kırılan dal sesleri geldi. Bayan Joad diye seslendi bir ses. Hazırlanıyoruz, az sonra hazır oluruz. Neden sabahın köründe kalkıyoruz diye homurdandı Al. Topu topu 30 dönümlük bir tarla dedi anne. Oraya erkenden gitmeliyiz, yoksa toplayacak pamuk kalmaz. Anne onları giydirmek, karınlarını doyurmak için didinip duruyordu. Hadi gelip kahvenizi için dedi, yola çıkacağız. Karanlıkta pamuk falan toplayamayız anne. Ama hiç olmazsa hava aydınlandığında orada oluruz. Belki de toprak ıslaktır. O kadar yağmur yağmadı. Çabuk olun da kahvelerinizi için al. Hazır olur olmaz kamyonu çalıştır. Hazır mısınız Bayan Wainwright diye seslendi. Kahvaltımızı ediyoruz. Bir dakikaya kalmaz hazır oluruz. Dışarıda kamp uyanmıştı. Çadırların önünde ateşler yanıyordu. Arabaların bacalarından dumanlar tütmeye başlamıştı. Al kahvesini bir yudumda içip dışarı çıktı. Ağzında kalan taneleri yere tükürdü. Hazırız Bayan Wainwright diye seslendi anne. Rose of Sharon'a döndü. Kalsan iyi olur. Kızın yüzü asıldı. Gideceğim dedi. Gitmek istiyorum anne. Hem senin pamuk çantan yok ki. Üstelik torbayı taşıyamazsın da. Topladıklarımı senin çantana koyarım. Gelmezsen daha memnun olurdum. Geleceğim. Anne içini çekti. Gözümü senden ayırmayacağım. Keşke yakında bir doktor olsaydı. Rose of Sharon sinirli bir tavırla arabanın içinde dolaşıyordu. İnce bir ceket giydi ama sonra çıkardı. Benim battaniyemi al dedi anne. Canın biraz yatmak isterse üstüne de alabilirsin. Arabanın arkasında kamyonun çalıştığını işittiler. Oraya ilk biz varacağız dedi anne heyecanla. Hadi bakalım çantalarınızı torbalarınızı alın. Ruti, sizin için diktiğim torbaları unutma. Wainwright'larla Joad'lar karanlıkta kamyona bindiler. Şafak sökmeye başlamıştı ama doğuda gökyüzü oldukça soluktu. Sola sap dedi anne ala. Gittiğimiz yerde bir işaret olacak. Karanlık yolda ilerlediler. Arkalarından başka arabalar da geliyor, kampta bir bir kamyonlar çalışmaya başlıyor, aileler içlerine yerleşiyorlardı. Yolun sağ yanındaki bir posta kutusunun üstüne küçük bir levha konulmuştu. Üstünde mavi harflerle "Pamuk işçileri aranıyor" yazılıydı. Al yoldan çıkıp ambara doğru kamyonu sürdü. Binanın öteki ucunda bir elektrik lambası tartıların önünde, kollarının altında çantalarıyla sıra halinde duran bir grup erkekle kadını aydınlatıyordu. "Sandığımız kadar erkenci değiliz," dedi Al. Kamyonu çitin kıyısına çekip park etti. Aileler aşağıya inip sırada bekleyenlerin yanına gittiler. Yoldan arabalar geliyor, bekleyenleri sürekli olarak yenileri ekleniyordu. Ambarın aydınlık tarafına çiftliğin sahibi işçileri kaydediyordu. "Holdy mi?" dedi. "Hawley. Kaç kişi?" "4. Will. Benton. Amelia. Claire. Bir sonraki Carpenter kaç kişi?" 6. Onları da bir bir deftere geçirdi. Her adın yanına topladığı miktarın yazılacağı bir boşluk vardı. "Çantanız var mı? Bizde birkaç tane var. Tanesi $1. Ve arabalar akın akın bahçeye giriyordu. Çiftlik sahibi içi koyun postuyla kaplı olan deri ceketini giydi. Düşünceli düşünceli kapıya baktı. "Bu kadar işçiyle 30 dönüm hemen biter," dedi. Çocuklar pamukla dolu büyük treylere tırmanmış, kenarlarındaki tel kafese ayak parmaklarını geçiriyorlardı. "İnin oradan aşağı," diye bağırdı çiftlik sahibi. "Yoksa teli yırtacaksınız." Çocuklar utanarak sessizce yavaş yavaş aşağı indiler. Doğuda gökyüzü iyice aydınlanmıştı. "Çiğ için ağırlıktan birazını düşmen gerek," dedi çiftlik sahibi. "Güneş çıkınca bundan vazgeçeriz. Hadi bakalım, istediğiniz zaman başlayın. Ortalık yeterince aydınlandı." İşçiler çarçabuk tarlaya yayılıp sıra sıra dizildiler. Çantalarını bellerine bağlayıp soğuktan uyuşmuş ellerini ısıtmak için ovaladılar. Doğudaki tepelerin üstünde gök renklenmeye başlamış, sıralar ağır ağır harekete geçmişlerdi. Bahçe tıklım tıklım dolana dek otoyoldan arabalar gelmeye ve ambarın yanına park etmeye devam etti. Tarlada sert bir rüzgar esiyordu. "Hepiniz nereden öğrendiniz bilmiyorum," dedi çiftlik sahibi. "Bu kadar yayılacağını sanmamıştım. 10 dönüm öğlene dek biter. Adın Hume, kaç kişisiniz?" İşçiler tarlada hızla ilerliyor, şiddetli rüzgar giysilerini uçuruyordu. Parmakları bir pamuk topaklarına, bir bellerine asılı ağır çantalara gidiyordu. Baba sağındaki adamla konuşuyordu. "Bizim orada rüzgar böyle esince yağmur yağardı. Ama hava o kadar soğuk da değil. Ne zamandan beri buradasınız? Konuşurken gözlerini işinden ayırmıyordu. Komşusu başını kaldırıp ona bakmadı. Hemen hemen bir yıldır buradayız. Ne dersin, yağmur yağacak mı? Bilmem, insan kolay kolay anlamıyor. Bütün ömrünü burada geçirenler bile kolay kolay havanın nasıl olacağını kestiremiyor. Burada yağmur ürün toplanana dek bekler. Sonra yağarmış. Böyle diyorlar. Baba batıdaki dağlara doğru baktı. Kapkara bulutlar rüzgarla birlikte hızla yaklaşıyordu. Bunlar yağmur bulutuna benziyor, dedi baba. Komşusu yan gözle gökyüzüne baktı. Bilmem, dedi. Ve sıradaki herkes dönüp bulutlara baktı. Sonra başları yeniden önlerine döndü. Elleri pamuk topaklarını kavradı. Zamana, miktara, yağmura ve birbirlerine karşı yarışıyorlardı. Yalnızca biraz daha pamuk toplamak, birazcık para kazanmak için. Tarlanın öteki ucuna varmışlardı. Yeni bir sıra kapmak için koşuştular. Şimdi rüzgara karşı ilerliyorlardı. Doğan güneşe doğru ilerleyen simsiyah bulutlara karşı ilerliyorlardı. Bu kez arabalar yol kıyısına park edilmeye başlanmıştı. Yeni işçiler akın akın gelip adlarını yazdırıyorlardı. Sıralar var güçleriyle ilerliyor, öteki uca varınca çantalarını tarttırıyor, miktarı kendi defterlerine yazıyor ve yeni bir sıra oluşturmak için koşuşuyorlardı. 11'de tüm pamuklar toplanmış, iş bitmişti. Kenarları tel örgülerle çevrilmiş treylerler, kamyonların arkasına bağlanmış ve otoyolda çırçır makinelerine doğru ilerlemeye başlamıştı. Pamuklar tel örgülerin arasından uçuyor, yol kıyısındaki ağaç dallarına ve çalılara takılıyordu. İşçiler ambarın avlusunda ücretlerini alabilmek için kuyruğa girmişlerdi. Hume James 22 sent, Ralph 30 sent, Jod Thomas 90 sent, Winfield 15 sent. Banknotlar, gümüş, bakır paralar masanın üstünde duruyordu. Her işçi ücretini alırken kendi hesabıyla karşılaştırıyordu. Wainwright, Agnes 34 sent, Tobin 63 sent. Sıra ağır ağır ilerliyordu. Aileler sessizce arabalarına dönüyor, çiftlikten uzaklaşıyorlardı. Jodlarla Wainwrightlar yol açılana dek kamyonda beklediler. O sırada yağmur yağmaya başlamıştı. Al düşen damlaları yoklamak için elini camdan çıkardı. Rosofşer'in ortadaydı, öteki uçta da anne oturuyordu. Kızın gözleri cansızdı. Gelmemeliydin, dedi anne. 10-15 sentlikten fazla toplamadın. Rosofşer'in şiş karnına bakıp karşılık vermedi. Birden ürperip başını dikleştirdi. Onu dikkatle izleyen anne pamuk çantasını açıp Rosofşer'in omuzlarına koydu ve onu kendine çekti. Sonunda yol açılmıştı. Al motoru çalıştırıp otoyolda ilerledi. İri seyrek yağmur damlaları yola düşüyordu. Kamyon yol aldıkça damlalar küçülüp sıklaştı. Yağmur başlarının üstüne öyle gürültülü bir biçimde çarpıyordu ki eski motorun sesini bile bastırıyordu. Arkada Wainwright'larla Jodlar pamuk çantalarını başlarına geçirmişlerdi. Rosofşer'in annenin kollarında titriyordu. ''Daha çabuk git al'' diye haykırdı anne. Rosa sonra üşüyor. ''Ayaklarını bir an önce sıcak suya sokmalıyız.'' Al gaza bastı ve kampa vardıklarında arabanın hemen önünde durdu. Anne sağa sola emirler yağdırmaya başlamıştı bile. Al dedi, sen John amca ve baba söğütlerini oraya gidip dal toplayın. Kızı ısıtmalıyız. Acaba çatı akıyor mu? Hayır sanma. İçerisi kurudur ama odun gerek. Odayı iyice ısıtmalıyız. Ruth ile Winfield'i yanınıza alın. Kızın durumunu hiç beğenmiyorum. Anne dışarı çıktı. Rosofşer'in de onu izlemek istedi ama dizleri çözüldü ve basamağa oturdu. Şişko bayan Wainwright onu görmüştü. ''Ne oldu? Zamanı geldi mi yoksa?'' ''Hayır sanmam,'' dedi anne. ''Titriyor, üşüttü herhalde. Bana yardım eder misin?'' İki kadın birlikte Rosofşer'ini kaldırdılar. Birkaç adım attıktan sonra kız var gücünü topladı ve kendi başına yürümeye başladı. ''İyiyim anne,'' dedi. Birden başını döndü. İki yaşlı kadın dirseklerinden tutmaya devam ediyorlardı. ''Ayaklarını sıcak suya koyarız,'' dedi anne bilgiç bir tavırla. Kalasa tırmanmasına yardım edip arabanın içine soktular. ''Siz onu iyice ovun,'' dedi bayan Wainwright. ''Ben ateşi yakarım.'' Yerde duran son birkaç dalı ocağa atıp tutuşturdu. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Anneye başını kaldırıp yukarı baktı. ''İyi ki çatımız sağlam,'' dedi. ''Ne kadar iyi olursa olsun çadırlar hep akar. Ocağın üstüne biraz da su koyar mısınız bayan Wainwright?'' Rosofşer'in hiç kıpırdamadan şiltenin üstünde yatıyordu. Ayakkabılarını çıkartıp ayaklarını ovdular. Bayan Wainwright yanına yaklaştı. ''Sancın var mı?'' diye sordu. ''Hayır ama hiç iyi değilim.'' ''Bende ağrı kesici hapla toz var,'' dedi bayan Wainwright. ''İstersen sana verebilirim. Seve seve veririm.'' Kız birden titremeye başladı. ''Üstümü ört anne, üşüyorum.'' Anne bütün battaniyeleri getirip onun üstüne yığdı. Yağmur gürül gürül çatıyı dövüyordu. Erkeklerle çocuklar odun toplamaktan dönmüşlerdi. Kucaklar ağaç dallarıyla dolu, şapkaları ve ceketleri sırılsıklamdı. ''Gök delindi,'' dedi baba. ''İnsan hemencecik sırılsıklam oluyor.'' Gidip biraz daha toplasanız iyi olur dedi anne. Anında yanıp kül oluyorlar. Az sonra hava kararacak. Ruth ile Winfield üstlerinden sular aka aka kucaklarındaki dalları yere bırakıp yeniden toplamak için kapıya yöneldiler. Anne buyurucu bir sesle siz kalın dedi. Ateşin yanında durup üstünüzü kurutun. Öğleden sonra kamp yağmurla birlikte gümüş rengine bürünmüş, yollardan sel gibi su akmaya başlamıştı. Saatler geçtikçe pamuk fideleri kararıp büzüldüler. Baba, ağalı John amca ağaçlara birkaç kez gittiler. Getirdikleri odunları kapının yanına yığdılar. Odun istifi tavanı dek yükselince işi bırakıp ocağa yaklaştılar. Şapkalarından ve omuzlarından şıpır şıpır sular akıyordu. İliklerini dek ıslanmışlardı. Sağ olun dedi anne. Üstünüzü çıkartın, size güzel bir kahve yaptım. Kuru tulumlarınızı giyin. Hadi sallanmayın. Erkenden akşam olmuştu. Aileler kutu arabaların içinde birbirlerine sokulup çatılarına düşen yağmurun tıpırtısını dinlediler. 29. Bölüm. Okyanus üzerinden kopup gelen gri bulutlar yüksek kıyı dağlarını ve vadileri aşıp hızla yaklaşıyordu. Rüzgar öfkeyle ama sessizce esiyor, çalıları hışırdatıp ormanlarda kükrüyordu. Bulutlar parça parça yumak yumaktı. Sonra rüzgar dindi ve bulutları oldukları yerde bırakıverdi. Yağmur bir anda boşalıyor, diniyor, sonra yeniden yağıyordu. Sonra yavaş yavaş, tek bir tempo tutturdu, damlalar küçülüp sıklaştı. Ortalık kül rengine büründü. Hava erkenden karardı. Kuru toprak suyu iyice emip sersemleşti. Tam iki gün doyana dek toprak yağmuru içti. Sonra alçak yerlerde, tarlalarda su birikintileri, küçük gölcükler oluştu. Çamurlu göller yükseldi. Dinmeyen yağmur parlak su yüzeyini kamçıladı. Sonunda dağlar taştı, yamaçlardan seller halinde akan su, küçük dereler oluşturup çağlayanlarda kükreyerek vadilere aktı. Yağmur dinmeksizin yağıyordu. Küçük akarsular dereye varıp söğütleri yerlerinden oynattılar. Akıntı güçleriyle boyunlarını büktüler. Bununla da yetinmeyip pamuk fidelerini ağaçları köklerinden söktüler. Çamurla su kıyılardan taştı. Meyve bahçelerini, siyah fidelerin örttüğü pamuk tarlalarını kapladı. Tarlalar geniş gri göllere döndü. Su otoyolları da kapladığı için arabalar önde suyu yarıp arkada çamurlu bir iz bırakarak daha yavaş gitmek zorunda kalıyordu. Toprak yağmur darbeleri altında fısıldıyor, giderek kabaran akarsular gök gürültüsünü andıran bir sesle çağıldıyorlardı. İlk yağmurlar başlayınca göçmenler çadırlarında birbirlerine sokulup yakında diner dediler ve sordular. Acaba ne kadar sürer? Gölcükler oluşmaya başlayınca erkekler çadırların çevresinde kanallar açtılar. Bir süre sonra yağmur çadır bezinden geçip çadırın içinde akmaya başladı. Küçük kanallar silinip gitti. Su içeri girdi, yatakları ve battaniyeleri ıslattı. Kutuların üstüne koydukları kalasların üstüne serdiler yataklarını. Gece gündüz kalasların üstünde oturdular. Çadırların yanında eski arabalar duruyor, su buji kablolarını ve karbüratörleri bozuyordu. Küçük gri çadırlar suyun içinde duruyordu. Sonunda insanlar yeniden göç etmek zorunda kaldılar. Ama bu kez arabalar çalışmadı. Kablolar kopmuş, motor çalışsa bile lastikler çamura gömülmüştü. Ve insanlar ıslak battaniyelerini kollarının altına alarak çamurun içinde bata çıka yürüdüler. Çocukları kucaklarında, yaşlıları sırtlarında taşıdılar. Yollardaki boş kulübeler titreyen umutsuz insanlarla doldu. Kimileri yardım bürolarına gittiler ama elleri boş, boyunları bükük ötekilerin yanına döndüler. Yasalar var. Yardım alabilmemiz için en az bir yıl burada yaşamamız gerekiyormuş. Hükümet yardım edecek diyorlar. Ama ne zaman kimse bilmiyor. Ve yavaş yavaş büyük bir korku sardı hepsini. 3 ay boyunca hiçbir iş yok. Ambarlarda insanlar birbirlerine sokularak oturdular. Korku onları da sardı. Yüzleri dehşetten bembeyaz kesildi. Çocuklar açlıktan ağladılar ama yiyecek yoktu. Sonra hastalık başladı. Zatürre ve kızamık ortalığı kırıp geçiriyordu. Yağmur durmadan yağıyor, kanallar dolup taştığı için su otoyolları kaplıyordu. Sonra çadırlardan, kalabalık ambarlardan, ayakkabıları çamura bulanmış, giysileri paramparça olmuş sırılsıklam insanlar çıktı. Dilenmek, yaltaklanmak, çalmak, yalan söylemek için kasabalara, dükkanlara, yardım bürolarına gittiler. Yalvarmanın, yaltaklanmanın altında umutsuz bir öfke için için yanmaya başlamıştı. Ve küçük kasabalarda bu sırılsıklam insanlara karşı duyulan acıma öfkeye, aç insanlara karşı duyulan öfke korkuya dönüştü. Şerifler toplantılar düzenledi. Tüfek, gözyaşı bombası ve cephane siparişleri verildi. Sonra aç insanlar bir parça ekmek, çürümüş sebze dilenmek ya da çalmak için dükkanların arkasındaki dar sokaklarda toplandılar. Çılgına dönmüş insanlar doktorların kapılarını çaldı ama doktorların işleri başlarından aşkındı. Ve üzgün insanlar bir cenaze arabası gönderilmesi için resmi bürolara haber bıraktılar. Defin memurları fazla meşgul değildi. cenaze arabaları çamurun içinde sıralanıp ölüleri aldı. Ve yağmur durmaksızın yağıyor, akarsular yataklarından taşarak bölgeye yayılıyordu. Sundurmaların altında, ıslak samanların üstünde, birbirlerine sarılmış yatan açlık ve korku, öfke doğuruyordu. Sonra çocuklar dilenmek için değil, hırsızlık yapmak için sokaklara döküldüler. Erkekler bitkin bir halde hırsızlığa çıktılar. Yeni şerifler yemin ederek göreve başladı. Yeni tüfek siparişleri verildi. Evlerde yaşayan rahat insanlar başlangıçta acıyorlardı ama sonra huzursuzlanmaya, daha sonra da göçmenlerden nefret etmeye başladılar. Çatılara akan ambarların ıslak samanları üstünde zatürreden soluksuz kalan kadınlar doğum yaptılar. Yaşlılar bir köşede iki büklüm öldüler. Defin memurları bile onları düzeltemedi. Gece çılgına dönmüş insanlar horozları ya da avaz avaz bağıran tavukları korkusuzca çalıp götürdüler. Üstlerine ateş edilse bile koşmuyor, çamura bata çıka ağır ağır yürüyorlardı. Vurulurlarsa çamura bitkince gömülüyorlardı. Yağmur dindi. Tarlalar gri göğü yansıtan durgun sularla kaplıydı. Toprak üstünde akan suyun şırıltısıyla inliyordu. Ve insanlar ambarlardan, sundurmaların altından çıktılar. Çömelip su altında kalan bölgeye baktılar. Çoğunlukla sessizdiler. Kimi zaman alçak sesle konuşuyorlardı. Bahara kadar iş yok, iş yok. İş yoksa para da yok, yemek de yok. Adamın birinin birkaç atı varmış. Tarlasında sabana koşarmış onları. Ama çalışamayacak duruma gelince açlıktan ölüp gitmelerini aldırmamış bile. Onlar at, biz insanız. Kadınlar erkeklerini gözlüyorlardı. Yıkılma noktasına gelip gelmediklerini merak ediyorlardı. Kadınlar sessizce durup baktılar. Ne zaman birkaç erkek bir araya gelse yüzlerindeki korku siliniyor, yerini öfke alıyordu. Ve kadınlar rahat bir soluk alıyordu. O zaman kaygılanacak bir şey olmadığını anlıyorlardı. Yıkılma noktasına varılmamıştı. Korku gazaba dönüştüğü sürece de asla varılmayacaktı. Topraktan yer yer çimenler çıkmaya başlamıştı. Birkaç gün sonra tepeler, başlayan yeni yılla birlikte yemyeşil oldular. 30. Bölüm. Araba evlerden oluşan kamp su içinde kalmıştı. Yağmur çevreye çamur sıçratarak yağıyordu. Küçük dere yavaş yavaş yükselerek yatağını açtı ve arabaların durduğu düzlüğü kapladı. Al yağmurun ikinci gününde arabayı ikiye ayıran çadır bezini söktü. Dışarı çıkartıp kamyonun üstüne serdi ve yeniden içeri girip bir şiltenin üstüne oturdu. Şimdi arabadaki bölüm kalkmış, iki aile birleşmişti. Erkekler bitkin bir durumda yan yana oturuyorlardı. Anne zaman zaman ocağa birkaç odun atıyor, yakacağı olabildiğince tutumlu kullanmaya çalışıyordu. Yağmur arabanın düz çatısını dövüp duruyordu. Üçüncü gün Wainwright'lar huzursuzlanmaya başladılar. Belki gitsek daha iyi olur dedi Bayan Wainwright. Anne onları tutmaya çalışıyordu. Sağlam bir çatı nerede bulabilirsiniz? Bilmiyorum ama içimde bir ses gitmemiz gerektiğini söylüyor. Bir yandan tartışıyorlar, bir yandan da anne alı gözlüyordu. Ruthie ile Winfield bir süre oyun oynamaya çalıştılar ama sonra onlar da sessizleşip karamsar bir havaya büründüler. Yağmur hala yağıyordu. Üçüncü gün derenin çağaltısı yağmurun sesini bastırdı. Baba ile John amca açık kapının önünde durup yükselen suya baktılar. Kampın iki ucunda su otoyola dek yükselmişti. Ama otoyolun kıyısındaki set suyun kampı basmasını engelliyordu. Ne dersin John dedi baba. Bana kalırsa set gittiği an burasında su basacak. John amca sakallı çenesini kaşıyarak ağzını açtı. Evet dedi, belki de öyle olur. Rose of Shire'ın ağır bir soğuk algınlığı geçirmekteydi. Yüzü kıpkırmızı, gözleri çakmak çakmaktı. Anne elinde bir fincan sıcak sütle yanına oturdu. Al dedi, iç bunu. İçine seni kuvvetlendirmesi için yağ da koydum. Hadi iç. Rose of Shire'ın bitkin bir tavırla başını salladı. Aç değilim. Baba parmağıyla havada bir yay çizdi. Eğer hepimiz elimize küreklerimizi alıp bir set yapsak, kesinlikle suyun burayı basmasını engelleyebilirdik. Şuradan şuraya kadar yeter. Öyle diye onu destekledi John amca. Belki de haklısın. Acaba öbürleri bize yardım ederler mi? Belki de başka bir yere gitmeyi yeğlerler. Ama bu arabaların içi kuru diye üsteledi baba. Bundan daha kuru bir yer bulamazlar. Sen bekle. Arabadaki çalı çırpının arasından bir dal seçti. Çamurun içine atlayarak aşağıya indi ve akıp giden suyun içine batırdı. Hemen sonra yeniden arabadaydı. Tanrım, insan anında sırılsıklam oluyor dedi. İki adam gözlerini sudaki daldan ayırmıyorlardı. Suyun onun çevresinde yükseldiğini gördüler. Baba kapının önüne çömeldi. Ne kadar da hızlı dedi. Sanırım gidip öbür adamlarla konuşmam gerekiyor. Bakalım bir set yapmamıza yardım edecekler mi? Yoksa burayı bırakıp gitmeleri gerekecek. Baba Wainwright'ların bulunduğu yana baktı. Al onlarla birlikte Egi'nin yanında oturuyordu. Baba onlara doğru yürüdü. Su yükseliyor dedi. Ne dersiniz acaba şuraya bir set yapsak mı? Herkes yardım ederse bu işi becerebiliriz. Biz de konuşuyorduk, dedi Wainwright. Galiba buradan gitmeliyiz artık. Yeterince dolaştınız, dedi baba. Biliyorsunuz, kuru bir yer bulmak için kimsenin fazla bir şansı yok. Biliyorum ama yine de... Baba, dedi Al. Onlar giderse ben de giderim. Baba şaşırmıştı. Gidemezsin Al. Kamyon mu? Biz kamyonu süremeyiz ki. Umurumda bile değil. Egi ile ben birbirimizden ayrılamayız. Dur bakalım, dedi baba. Yanıma gel. Wainwright ile Al ayağa kalkıp kapıya yaklaştılar. Görüyor musunuz, dedi baba dışarısını göstererek. Şuradan şuraya kadar bir set. Suya attığı dala baktı. Su dalın çevresinde yükseldikçe yükseliyordu. Zor iş diye karşı çıktı Wainwright. Üstelik su yapacağımız seti de aşabilir. Burada bomboş oturacağımıza biraz çalışabiliriz. Böyle bir yeri asla bulamayız. Hadi gelin, ötekilerle konuşalım. Herkes yardım ederse bu işi başarabiliriz. Ege giderse ben de giderim, dedi Al. Bak Al, dedi baba. Eğer ötekiler yardım etmezse hepimizin gitmesi gerekecek. Hadi gelin de onlarla konuşalım. Başlarını omuzlarının arasına sokup aşağı atladılar ve koşarak yandaki arabaya gidip açık kapısından içeri girdiler. Anne ocağın başında zayıf ateşe birkaç odun atıyordu. Ruth'i yanına gelip karnım aç diye sızlandı. Hayır, hiç de aç değilsin, dedi anne. Az önce lapa yedin. Keşke bir kutu bisküvim olsaydı. Yapacak hiçbir şey yok. Canım sıkılıyor. Üzülme, dedi anne. Biraz bekle. Bu günler çok sürmez. Yakında kendimize bir ev bulacağız. Keşke bir köpeğimiz olsaydı, dedi Ruth'i. Hem köpeğimiz hem de kedimiz olur. Sarı bir kedi mi? Hadi artık git başımdan, diye yalvardı anne. Beni sıkma Ruth'i. Rosa Thorne hasta. Uslu uslu otur. Geçecek bu günler. Ruth'i homurdanarak uzaklaştı. Rose of Sharon'ın yatmakta olduğu şilteden keskin bir çığlık yükseldi. Anne hemen yanına koştu. Rose of Sharon soluğunu tutmuştu. Gözlerinde dehşet okunuyordu. Ne var, diye bağırdı anne. Kız soluğunu bırakıp yeniden tuttu. Anne elini battaniyelerin altına soktu. Sonra ayağa kalktı. Bayan Wainwright, diye seslendi. Bayan Wainwright. Ufak tefek şişman kadın arabanın öteki ucundan geldi. Beni mi çağırdınız? Bakın. Anne Rose of Sharon'ın yüzünü gösterdi. Kız alt dudağını ısırmış, alnında boncuk boncuk teller birikmişti. Gözleri dehşetle parıldıyordu. Galiba doğuracak, dedi anne. Biraz erken ama. Kız derin bir iç çekip rahatladı. Alt dudağını bırakıp gözlerini kapadı. Bayan Wainwright onun üstüne eğildi. Ani bir sancı mıydı? Gözlerini aç da söyle. Rose of Sharon bitkinlikle başını salladı. Bayan Wainwright anneye döndü. Evet, dedi. Doğum zamanı gelmiş. Henüz erken mi dediniz? Belki de ateşten. Ayağa kalkıp dolaşmalı. Yapamaz, dedi anne. Gücü yetmez buna. Ama kalkması gerek. Bayan Wainwright beceriklice sessizleşmiş ve sertleşmişti. Birçok kadına yardım ettim, dedi. Şu kapıyı kapatmaya çalışayım. İçeri soğuk girmesin. İki kadın ağır kapıyı yerine koymaya çalıştılar. Var güçleriyle denedikten sonra 20 santimetrelik bir aralık kalmıştı. Bizim lambayı da getireyim, dedi Bayan Wainwright. Yüzü heyecandan mosmor olmuştu. Ege, diye seslendi. Bu çocuklarla sen ilgilen. Anne başını salladı. Doğru. Ruth'i Winfield'la birlikte Ege'nin yanına gidin. Hadi kalkın. Neden, diye sordu çocuklar. Çünkü gitmeniz gerekiyor. Rose Thorne'un bebeği olacak. Ben görmek istiyorum anne, lütfen izin ver. Ruth'i git dedim sana, çabuk ol. Öyle bir sesle söylemişti ki bu sözlere karşı çıkmak olanaksızdı. Ruth'i ile Winfield gönülsüzce arabanın öteki ucuna gittiler. Anne lambayı yaktı. Bayan Wainwright Rochester lambasını getirip yere koydu. İri yuvarlak alev arabayı pırıl pırıl aydınlatmıştı. Ruth'i ile Winfield çalı çırpı yığınının arkasında durmuş olanları gözlüyordu. Bir çocuğun doğuşunu göreceğiz, dedi Ruth alçak sesle. Hiç sesini çıkarma. Yoksa annem seyretmemize izin vermez. Bu yana bakarsa hemen başını çalıların arkasına sakla. Böylece rahatça izleriz. Herhalde böyle bir şeyi izleyen fazla çocuk yoktur. Hiçbir çocuk bunu görmemiştir, diye üsteledi Ruth gururla. Bizden başka. Şitenin yanında lambanın parlak ışığında anne ile bayan Wainwright konuşuyorlardı. Sesleri yağmurun çatıda çıkardığı gürültüden biraz daha yüksekti. Bayan Wainwright önlüğünün cebinden bir bıçak çıkartıp şiltenin altına koydu. Belki de bir işe yaramıyor, dedi özür dilercesine. Ama bizim orada hep böyle yaparlardı. Nasıl olsa bir zararı yok. Anne başını salladı. Bizde saban kolu koyarlardı. Doğum sancılarını kessin diye şöyle ya da böyle sivri uçlu bir şey. Umarım uzun sürmez. Şimdi nasılsın? Rose of Sharon sinirli sinirli başını salladı. Geliyor mu? Elbette, dedi anne. Güzel bir çocuk doğuracaksın. Ama bize yardım etmen gerek. Nasıl kalkıp yürüyebilecek durumda mısın? Çalışırım. Aferin, akıllı bir kızsın sen, dedi Bayan Wainwright. Çok akıllı bir kızsın. Sana yardım edeceğiz tatlım. Seninle birlikte yürüyeceğiz. Onun ayağa kalkmasına yardım ettiler. Omuzlarına bir battaniye koydular. Anne bir kolundan, Bayan Wainwright öteki kolundan tuttular. Çalıların durduğu yere dek yürüyüp yavaş yavaş döndüler. Ve yeniden geri geldiler. Yağmur büyük bir gürültüyle çatıyı dövüp duruyordu. Ruti ile Winfield heyecanla bakıyorlardı. Ne zaman doğuracak diye sordu Winfield. Sus, sesimizi işitirlerse bakmamıza izin vermezler. Eiji yanlarına geldi. İnce yüzüğü, sarı saçları lambanın ışığıyla aydınlanmıştı. Duvara düşen başının gölgesinde burnu uzun ve sivriydi. Daha önce bir doğum gördün mü diye fısıldadı Ruti. Elbette, dedi Eiji. Peki ne zaman doğurur? Oo, daha çok sonra. Ne kadar? Belki ancak yarın sabah. Tanrım, dedi Ruti. O zaman şimdiden seyretmenin hiçbir anlamı yok. Hey, bakın. Yürüyen kadınlar durmuşlardı. Rose of Sharon birden katılaşıp acıyla bağırdı. Onu şiltenin üstüne yatırdılar. O inleyip yumruklarını sıkarken alnını sildiler. Anne alçak sesle onunla konuştu. Üzülme, dedi. Her şey düzelecek. Her şey. Yumruklarını sık, dudağını ısır. İyidir bu, iyidir. Sancı geçmişti. Bir süre dinlenmesi için onu bıraktılar. Sonra yeniden ayağa kaldırdılar ve sancıların arasında üçü birden odada dolaştılar. Baba kapının aralığından başını uzattı. Şapkasından sular akıyordu. Kapıyı niye kapattınız diye sordu. Sonra yürüyen kadınları gördü. Zamanı geldi, dedi anne. Öyleyse istesek de gidemeyiz. Hayır. Demek ki seti yapmak zorundayız. Evet, yapmak zorundasınız. Baba yine dışarı çıktı. Sopanın suya gömülmesine 10 santimetre kalmıştı. 20 kadar erkek yağmurun altında duruyordu. Seti yapmamız gerek diye bağırdı baba. Kızım sancılandı. Erkekler babanın çevresini aldılar. Doğuracak mı? Evet, artık gidemeyiz. Uzun boylu bir adam. O bizim çocuğumuz değil, dedi. Biz gidebiliriz. Evet, dedi baba, siz gidebilirsiniz. Kimsenin sizi tuttuğu yok. Zaten 8 kürek var. Setin en alçak noktasına gidip küreğini çamura daldırdı. Kürek yapışkan topraklı havaya kalktı. Sonra küreği yeniden saplayıp setin üstüne çamurları yığmaya devam etti. Ötekiler de onun yanında yer aldılar. Uzun setin üstüne çamur yığdılar. Kürekleri olmayanlar söğüt dallarından ördükleri bir hasırla sete çamur atıyorlardı. Erkekler bir çalışma öfkesi, bir mücadele öfkesi içindeydiler. Biri küreği bırakınca başkası onun yerini alıyordu. Ceketlerini ve şapkalarını bir yana atmışlardı. Gömlekleri ve pantolonları bedenlerine yapışmış, ayakkabıları çamurun içinde biçimlerini yitirmişti. George'ların arabasından tiz bir çığlık geldi. Erkekler susup heyecanla dinlediler. Sonra yeniden işlerine döndüler. Her iki uçta otoyolla birleşene dek upuzun bir set yaptılar. Artık yorulmuşlardı. Kürekler çamura daha yavaş batıyordu şimdi. Akarsu ağır ağır yükselmekteydi. Setin ilk yapıldığı yere ulaşmıştı bile. Baba zafer kazanmışçasına güldü. Seti yapmasaydık burayı su basmıştı bile, diye bağırdı. Su yeni duvar boyunca yükselip söğüt dallarından örülen hasırı yırttı. Daha yüksek, diye bağırdı. Onu daha yükseltmeliyiz. Akşam olmuştu ama onlar hala çalışıyorlardı. Yorgunluktan ayakta zor duruyorlardı. Yüzleri sararmış, adam akıllı çökmüştü. Makine gibi hiç durmadan çalışıyorlardı. Hava kararınca kadınlar lambaları kalıplara koyup kahve hazırladılar. Ve kadınlar birer birer cotların kamyonuna koşup kendilerini içeri attılar. Sancılar sıklaşmıştı. 20 dakikada bir geliyordu. Rose of Sharon kendini tutamaz olmuştu artık. Sancı geldikçe avazı çıktığınca bağırıyordu. Komşu kadınlar ona bakıp usulca okşuyor ve yeniden arabalarına dönüyorlardı. Anne gürül gürül bir ateş yakmış, ne kadar kapkacak varsa suyla doldurup ocağın üstüne koymuştu. Baba ara sıra kapıdan içeri başını uzatıyordu. Nasıl, iyi mi, diye soruyordu. Evet, sanırım, dedi anne. Hava kararınca biri bir el feneri getirdi. John amca soluk almadan çalışıyordu. Yavaş ol, dedi baba, kendini öldüreceksin. Elimde değil, çığlıklara dayanamıyorum. Tıpkı... Biliyorum, dedi baba, ama işitmemeye çalış. Kaçıp gideceğim, diye homurdandı John amca. Bu iş olmazsa kaçıp giderdim. Baba ona arkasını döndü. Acaba su ne durumda? El feneri olan adam suya sapladıkları dal parçasını aydınlattı. Yükseliyor. Şimdi biraz yavaşlar, dedi baba. Öbür tarafta epeyce yükselmesi gerek. Yine de yükseliyor. Kadınlar fincanları kahveyle doldurup erkeklere dağıttılar. Gece ilerledikçe erkekler daha yavaş hareket ediyor. Ayaklarını sütçü beygirleri gibi ağır ağır indirip kaldırıyorlardı. Sete daha çok çamur atılıyor, aralarına söğüt dallarından yapılan hasırlar dikiliyordu. Yağmur dinmeksizin yağıyordu. Yüzler fenerlerin ışığında aydınlandığında gözlerinin altındaki morluk, yüzlerinde ve boyunlarında şişen kaslar görünüyordu. Uzun bir süre arabadan çığlıklar geldi ve sonunda kesildi. Eğer doğsaydı anne baba seslenirdi, dedi baba. Eğer doğsaydı anne bana seslenirdi, dedi baba. Asık yüzle küreğini yine çamura daldırmaya başladı. Su setin kıyısında yükselip kabarıyordu. Sonra sudan bir çatırtı geldi. Fenerin ışığı yıkılan bir ağaç gövdesini aydınlattı. Herkes işine bırakmış ona bakıyordu. Ağacın dalları suya gömüldü ve su küçük kökleri de yerinden sökerken akıntının yönüne döndü. Adamlar bitkinlikle ağızları açık seyrediyorlardı. Ağaç ağır ağır sürüklendi ve kökler yeni yapılan sete takıldı. Su arkasında birikmeye başladı. Ağaç hareket edip seti yıktı. Küçük bir dere içeri akmaya başladı. Baba kendini ileri atarak suyu engellemeye çalıştı. Ağacın arkasında su birikmeye devam ediyordu. Ve sonra set hızla erimeye, bileklerinin ve dizlerinin çevresini kaplayarak akmaya başladı. Erkekler dağılarak kaçıştılar. Su düzlüğü arabaların altını, kamyonların çevresini sardı. John amca suyun seti yok edişine bakıyordu. Ortalık karanlıktı ama yine de her şeyi açık seçik görüyordu. Birden bacakları vücudunu çekemez oldu. Diz çöktü, kabaran su göğsünü kapladı. Baba onun düştüğünü fark etmişti. ''Hey, ne oldu?'' Onu ayağa kaldırdı. ''Hasta mısın? Hadi gel, arabalar yüksek.'' John amca gücünü topladı. ''Bilmiyorum.'' dedi özür dilercesine. ''Dizlerimin bağı çözüldü, birden yıkılıverdim.'' Baba onu arabalara doğru götürdü. Set yıkılınca al dönüp koşmaya başlamıştı. Ayakları çamura batıyordu. Kamyona vardığında su baldırlarına dek yükselmişti. Marşa bastı, motor döndü, döndü ama çalışmadı. Sonuna dek gaza bastı. Akü ıslak motoru döndürüyor ama bir türlü çalıştıramıyordu. Koltuğun altında kolu hissedip dışarı fırladı. Su basamağı aşmıştı. Ön tarafa koştu. Kolu sokacağı delik suyun altında kalmıştı. Çılgın gibi kolu yerleştirip çevirdi. Her dönüşte kol akan suya çarpıyordu. Sonunda bu uğraştan vazgeçti. Motor suyla dolmuş, akü bozulmuştu. Daha yüksekçe bir yerde iki araba çalışıyor, farları yanıyordu. Çamurun içinde ilerlemeye çalıştılar ama lastikler iyice gömülmüştü. Sonunda sürücüler motorları durdurup farların ışıklarına ölgün gözlerle baktılar. Al ağır ağır kamyonun çevresinde dolaştı. Elini içeri uzatıp anahtarı çevirdi. Baba kapıya uzanan kalasa vardığında alt ucun iyice suya gömülmüş olduğunu fark etti. Suyun içinde üstüne basarak onu biraz daha çamura batırdı. ''Çıkabilecek misin John?'' diye sordu. ''Sanırım beceririm. Sen çık.'' Baba dikkatle kalasa tırmanıp kapının aralığında kendini sıkıştırdı. İki lamba da kısılmıştı. Anne şiltenin üstünde Rozov şehrinin yanında oturuyor ve bir kağıt parçasıyla onu yelpazeliyordu. Bayan Wainwright ocağa birkaç kuru çalı attı. Duman açık kapağın kıyısını kararttı. Odanın içi dumanla doldu. Anne başını kaldırıp içeri giren babaya baktı. Sonra yeniden öne eğdi. Nasıl diye sordu baba. Anne ona bakmadı. İyi sanırım, uyuyor. Havada doğumun kokusu vardı. John amca içeri girip duvara yaslandı. Bayan Wainwright işini bırakıp babaya yaklaştı. Dirseğinden tutup onu bir köşeye çekti. Yerdeki lambalardan birini alıp köşedeki bir sandığın üstüne tuttu. Bir gazete kağıdının üstünde mosmor büzülmüş bir et parçası vardı. ''Hiç soluk almadı.'' dedi Bayan Wainwright alçak sesle. ''Hiç yaşamadı.'' John amca döndü. Ayaklarını sürükleyerek arabanın karanlık ucuna gitti. Yağmurun sesi öylesine azalmıştı ki karanlık köşede John amcanın yorgun soluklarını kolayca işitebiliyorlardı. Baba Bayan Wainwright'ın yüzüne baktı. Lambayı onun elinden alıp yere koydu. Ruthie ile Winfield ışığı engellemek için kollarıyla gözlerini örtmüş, yataklarında uyuyorlardı. Baba ağır ağır Rozov Sharon'a yaklaştı. Yere çömelmeye çalıştı ama bacakları çok yorgundu. Bundan vazgeçip diz çöktü. Anne elindeki kağıdı sallayıp duruyordu. Gözlerini kaldırıp bir an babaya baktı. Gözleri uykuda gezen birinin gözleri gibi fal taşı gibi açılmış, anlamsızca bakıyordu. ''Elimizden geleni yaptık.'' dedi baba. ''Biliyorum. Bütün gece çalıştık. Bir ağaç seti yıktı.'' ''Biliyorum. Arabanın altını suların kapladığı işitiliyor.'' ''Evet, ben de işitiyorum. İyileşecek mi?'' ''Bilmiyorum. Şey, acaba bir şey yapamaz mıydık?'' Annenin dudakları kuru ve bembeyazdı. ''Hayır, yapılacak tek şey vardı, onu da yaptık. Tüm gücümüzle çalıştık, sonra bir ağaç, yağmur diniyor galiba.'' Anne başını kaldırıp tavana baktı. Baba zorunluymuş gibi konuşmasını sürdürdü. ''Kim bilir ne kadar yükselecek, belki arabanın içine de girer.'' ''Biliyorum. Sen her şeyi biliyorsun.'' Kadın sesini çıkarmadı. Yelpazelemeye devam etti. ''Bir suçumuz oldu mu?'' diye baba yalvarırcasına. ''Bir suçumuz oldu mu?'' dedi baba yalvarırcasına. ''Başka bir şey yapabilir miydik?'' Anne ona garip garip baktı. Düş görüyormuşçasına beyaz dudaklarını gererek gülümsedi. ''Kendini suçlama, sus artık. Her şey düzelecek. Her şey değişiyor. Belki de su... Belki de gitmemiz gerekir.'' Gitme zamanı gelince gideriz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Sus artık, kızı uyandıracaksın. Bayan Wainwright dalları kırıp bir bir ocağa atıyordu. Dışarıdan öfkeli bir ses geldi. İçeri girip o orospu çocuğunu göreceğim. Sonra hemen kapının önünden alın sesi geldi. Nereye gittiğini sanıyorsun? O Jod denen herifi görmeye. Hiçbir yere gidemezsin. Neyin var senin? Set yapmak gibi o budalaca fikri ortaya atmasaydı çoktan buradan gitmiş olurduk. Şimdi arabamız mahvoldu. Bizimkinin yolda pırıl pırıl durduğunu mu sanıyorsun? İçeri gireceğim. Öyleyse önce beni devirip sonra girmek zorunda kalacaksın dedi albuz gibi bir sesle. Baba ağır ağır ayağa kalkıp kapıya doğru gitti. Tamam al, ben geliyorum. Önemli değil, al. Baba kalastan aşağıya kaydı. Anne onun, içeride hastamız var, burada konuşalım dediğini işitti. Yağmur iyiden iyi azalmış, rüzgar çıkmıştı. Bayan Wainwright ocağın başından ayrılıp yanlarına gelerek Rose of Sharon'a baktı. Neredeyse şafak sökecek, biraz uyumaz mısın? Ben onun başında otururum. Anne elindeki gazeteyi ağır ağır salladı. Bize çok yardım ettin dedi, sağ ol. Tıknaz kadın gülümsedi. Teşekküre gerek yok, aynı arabada yaşıyoruz. Aynı şeyi bizim başımıza gelseydi siz yardım etmez miydiniz? Evet dedi anne, ederdik. Ya da başka birine. Kim olsa yardım ederdik. Eskiden önce insanın ailesi gelirdi. Oysa şimdi öyle değil. İnsan kime olsa yardım ediyor. Durumumuz kötüleştikçe birbirimize daha çok yardımcı oluyoruz. Bu elimizde değil. Biliyorum dedi anne. Ruti derin derin iç çekip kolunu gözünden kaldırdı. Görmeyen gözlerle bir an lambaya baktıktan sonra gözlerini anneye çevirdi. Doğdu mu diye sordu. Bebek doğdu mu? Bayan Wainwright bir bez parçası alıp köşede duran elma sandığının üstünü örttü. Bebek nerede diye sordu Ruti. Anne dudaklarını ıslattı. Bebek falan yok, biz yanılmışız. Tanrım diye esnedi Ruti. Keşke bir bebek doğsaydı. Bayan Wainwright annenin yanına oturup elindeki kağıdı aldı ve yelpazelemeye başladı. Anne ellerini kucağında kavuşturdu. Yorgun gözleri bitkin bir durumda uyuyan Rose of Sharon'ın yüzünden bir an olsun ayrılmıyordu. Hadi artık yatın dedi Bayan Wainwright. Hem onun yanında olursunuz. Derin bir soluk alsa bile uyanırsınız. Peki yatayım. Anne uyuyan kızın yanına yatağa uzandı. Ve Bayan Wainwright oturduğu yerden onlara baktı. Baba Al ve John amca arabanın kapısında oturmuş gri şafağın sökmesini bekliyorlardı. Yağmur dinmişti ama gökyüzü hala bulutlarla kaplıydı. Günün ilk ışıkları suyun yüzeyinde yansıdı. Erkekler ağaç dalları, sandıklar ve kutularla birlikte akıp giden suyu görebiliyorlardı. Su dönerek arabaların durduğu düzlüğe akıyordu. Soldaki setten hiçbir iz kalmamıştı. Suyun kıyıları sarı sarı köpüklerle kabarıyordu. Baba kapıya yaslanıp bir dal parçasını kalasın su üstünde kalan bölümüne koydu. Erkekler suyun yavaş yavaş yükselip dal parçasını sürükleyişini izlediler. Baba başka bir dal parçasını eskisinden 2 santimetre yukarı yerleştirdi ve arkasına yaslanıp gözlerini ona dikti. Arabanın içine girer mi dersiniz diye sordu Al. Bilmem, daha dağlardan seller gelecek, ne bileyim. Belki yeniden yağmur yağmaya başlar. Düşünüyorum da dedi Al. Arabaların içine girerse neyimiz varsa ıslanır. Öyle. Yine de arabanın içinde 1 metreden fazla yükselmez. Otoyolda aynı düzeyde olduğu için oradan akıp gider. Nereden biliyorsun dedi baba. Arabanın kıyısından otoyola iyice baktım. Elini havaya kaldırdı. Taş çatlasa bu kadar yükselir. Evet ama bize ne bundan dedi baba. Burada kalmayacağız ki. Kalmalıyız. Kamyon burada. Sel geçip gittikten sonra içindeki suyun boşalması 1 hafta sürer. Ne diyorsun? Kamyonun kasasındaki parmaklıkları söküp eşyalarımızı üstüne koyabileceğimiz 2. bir döşeme yapabiliriz. Öyle mi diyorsun? Peki yemeğimizi nasıl pişirip yiyeceğiz? Evet ama hiç olmazsa eşyalarımız kuru kalır. Dışarıda gri metalimsi bir ışık iyice yoğunlaşmıştı. 2. dal parçası da kalasın üstünden kayıp sulara karıştı. Baba başka bir dalı daha yukarı koydu. Evet yükseliyor dedi. Sanırım dediğini yapsak iyi olacak. Anne uykusunda huzursuzca kıpırdandı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Tom! Tom! Ah Tom! Diye bağırdı. Bayan Wainwright onu yatıştırmak için bir şeyler söyledi. Annenin gözleri tekrar kapandı. Bayan Wainwright kalkıp kapıya gitti. Hey dedi alçak sesle. Nasılsa yakında burada gideceğimiz yok. Elma sandığının durduğu köşeyi gösterdi. Bunun hiçbir yararı yok. Yalnızca bizi üzecek o kadar. Acaba siz onu alıp göremez misiniz? Acaba siz onu alıp gömemez misiniz? Erkekler sessizdi. Sanırım haklısınız dedi baba en sonunda. Bizi üzmekten başka hiçbir işe yaramayacak. Ama onu gömmek yasalara aykırı. Elimizde olmadan yasalara aykırı birçok şey yapıyoruz. Öyle. Su daha fazla yükselmeden kamyonun korkuluklarını sökmeliyiz dedi Al. Baba John amcaya döndü. Ben Al'la birlikte kamyonun korkuluklarını sökerken sen de onu göm. Neden bu işi benim yapmam gerekiyor dedi John amca uysuzca. Neden siz yapmıyorsunuz? Hiç hoşuma gitmiyor. Sonra ekledi. Peki peki yaparım. Ne yapalım? Verin onu bana. Birden bağırdı. Hadi verin onu bana. İçeridekileri uyandırmayın dedi Bayan Wainwright. Sandığı kapıya getirip üstündeki örtüyü düzeltti. Kürek hemen arkada dedi baba. John amca küreği bir eline aldı. Aşağı akan suyun içine atladı. Su neredeyse beline geliyordu. Döndü ve elma sandığını öteki eliyle aldı. Hadi gel al dedi baba. Şu tahtaları getirelim. John amca şafağın soluk ışığında arabanın arkasına dolaştı. Kaygan seti tırmanıp otoyola çıktı. Yolu geçti, öte yandaki söğütlerin bulunduğu yere gitti. Sandığı kucağında tutarak küreği yere bıraktı. Büyük bir hızla akan derinin kıyısına gelinceye dek çalıların arasında ilerledi. Bir an sarı köpüklerini söğüt ağaçlarının arkasında bırakarak suyun döne döne akışını izledi. Sandığı sıkıca göğsüne bastırıyordu. Sonra eğildi ve suyun içine bıraktı. Git ve onlara anlat dedi öfkeyle. Hadi git artık ve onlara böylece anlat. Sen ancak böyle konuşabilirsin. Kız mı erkek mi olduğunu bile bilmiyorum. Asla öğrenmeyeceğim de. Hadi kasabaya kadar git. Belki seni görünce anlarlar. Sandığı eliyle hafifçe itti. Sandık suya yarı yarıya gömüldü, yavaş yavaş dönerek uzaklaştı. Üstündeki örtü uçmuştu. Bir süre sonra sandık çalıların arasında görünmez oldu. John amca yerden küreği alıp hızla kampa doğru yürüdü. Suyun içinde neredeyse yarı yüzerek baba ile alın tahtaları indirdikleri kamyona yaklaştı. Baba onlara baktı. Tamam mı? Evet. İyi öyleyse dedi baba. Sen ala yardım edersen ben de dükkana gidip yiyecek bir şeyler alabilirim. Domuz bastırması al dedi al. Ete ihtiyacım var. Olur dedi baba. Kamyondan aşağı atladı ve yerini John amca aldı. Tahtaları kapıdan içeri sokarlarken anne uyanıp doğruldu. Ne yapıyorsunuz? Eşyaların ıslanmasını engellemeye çalışıyoruz. Neden diye sordu anne. Burası kuru. Bu gidişle pek kuru kalmayacak. Su yükseliyor. Anne zorlukla ayağa kalkıp kapıya gitti. Buradan uzaklaşmalıyız. Olmaz dedi al. Her şeyimiz burada. Kamyonda. Neyimiz varsa. Baba nerede? Anne aşağıdaki suya baktı. Döşemeden 10-15 santimetre daha aşağıdaydı. Yatağın başına dönüp Rozov Sherin'a bir göz attı. Kızın gözleri açıktı. Nasılsın diye sordu anne. Yorgunum. Çok yorgunum. Şimdi kahvaltı edersin. Aç değilim. Bayan Wainwright annenin yanına geldi. Düzeldi dedi. Bayağı iyi atlattı. Rozov Sherin soran gözlerle anneye baktı ama anne onun bu bakışını görmezlikten geldi. Bayan Wainwright yeniden ocağın başına döndü. Anne, evet ne istiyorsun? O iyi mi? Anne bu kez ona döndü. Yatağın yanına diz çöktü. Daha çok çocuğun olur dedi. Elimizden geleni yaptık. Rozov Sherin ayağa kalkmaya çalıştı. Anne, yapabileceğim bir şey yoktu. Kız yeniden yattı, gözlerini kollarıyla örttü. Roti sürünerek yanlarına geldi ve merakla onlara baktı. Hasta mı anne diye fısıldadı. Yoksa ölecek mi? Ağzından yel alsın, elbette ki iyileşecek. Baba kolları kesik kağıtlarıyla dolu döndü. Nasıl? İyi dedi anne, yakında iyileşir. Roti haberi Winfield'e verdi. Ölmeyecekmiş, anne öyle söyledi. Winfield büyük bir adam gibi küçük bir tahta parçasıyla dişlerini karıştırarak ben baştan beri biliyordum dedi. Nereden biliyordun? Söylemem dedi Winfield ve ağzındaki tahta parçasını yere tükürdü. Anne son dal parçalarıyla ateşi yakıp pastırmayı pişirdi ve sos yaptı. Baba ekmek de almıştı. Anne bunu görünce homurdandı. Başka paramız kaldı mı? Hayır dedi baba ama çok açtık. Bir de hazır ekmek alıyorsun dedi anne suçlarcasına. Ne yapalım çok açtık. Bütün gece çalıştık. Anne içini çekti. Şimdi ne yapacağız? Yemeklerini yerlerken dışarıda su durmadan yükseliyordu. Al çarçabuk yiyip babayla birlikte tahtaları yerleştirmeye başladı. Yerden 1,5 metre yüksekliğinde, 2 metreye 2,5 metre boyutlarında bir döşeme yaptılar. Su kapının altına vardı. Uzun bir süre duraladıktan sonra yavaş yavaş içeri sızmaya başladı. Dışarıda yağmur yeniden başlamıştı. Bir gün önceki gibi iri damlalar çatıya ve suyun yüzeyine düşüyordu. Hadi şilteleri yukarı koyalım dedi Al. Battaniyeleri de onların üstüne. Su döşemeye yayılırken eşyaları yüksek döşemenin üstüne yerleştirdiler. Baba, anne, Al ve John amca Rozov Sherin'in yatağının birer köşesinden tutup kızla birlikte yatağı da eşyaların yanına koydular. Yürüyebilirim diye karşı çıktı kız. İyiyim. Su ince bir tabaka halinde döşemeyi kaplıyordu. Rozov Sherin annenin kulağına bir şeyler fısıldadı. Anne elini battaniyenin altına sokup kızın göğsüne dokundu ve başını salladı. Arabanın öteki ucunda Wainwright'lar da kendilerine yüksek bir döşeme yapıyorlardı. Yağmur sıklaşıp yeniden azaldı. Anne ayaklarına baktı. Su bir santim kadar yükselmişti. "Ruthie Winfield!" diye bağırdı. "Çabuk yükün üstüne çıkın, üşüteceksiniz." Onları Rose of Sharon'ın yanına oturttu. "Buradan gitmeliyiz," dedi birden. "Olmaz," dedi baba. "Alın dediği gibi her şeyimiz burada. Kapıyı yere koyalım. Oturacak daha çok yerimiz olur." Aile korku içinde hiç konuşmadan birbirlerine sokulmuş, yükseltinin üstünde oturuyordu. Su seti aşıp öte yakadaki pamuk tarlasına yayılıncaya dek 10-12 santimetre derinliğinde su birikmişti odanın içinde. O gün ve gece erkekler kapının üstünde sırılsıklam bir durumda uyudular. Anne Rose of Sharon'ın yanında yatıyordu. Arada sırada kızının kulağına bir şeyler fısıldıyor, kimi zaman da doğrulup dalgın dalgın ona bakıyordu. Kalan ekmekleri de battaniyenin altına saklamıştı. Yağmur aralıklarla yağıp duruyordu. İkinci günün sabahı baba kampı dolaşıp kucağında 10 tane patatesle döndü. Anne arabanın iç duvarının bir parçasını kırıp ateş yakarken ona acı acı baktı. Sonra bir tencereye su koydu. Aile bireyleri üstlerinden duman tüten patatesleri parmaklarıyla yediler. Böylece son yiyecekleri de bittikten sonra gözlerini boz bulanık suya diktiler. O gece uzun süre uyuyamadılar. Sabah olup da uyandıklarında hayli sinirliydiler. Rose of Sharon annenin kulağına bir şeyler fısıldadı. Rose of Sharon annenin kulağına bir şey fısıldadı. Anne başını salladı. "Evet," dedi. "Zamanı geldi." Sonra kapıya, erkeklerin yattığı yere döndü. "Buradan gidiyoruz," dedi hırçın bir tavırla. "Daha yüksek bir yere gidiyoruz. İster gelin, ister gelmeyin. Ama ben Rose'ı sonra çocukları buradan götürüyorum." "Gidemeyiz," dedi baba bitkin bir tavırla. "Peki öyleyse. Belki Rose'ı sonra otoyola kadar taşıyıp sonra geri dönersiniz. Yağmur dindi, biz gidiyoruz." "Peki gidelim," dedi baba. "Ben gelmiyorum," dedi Al. "Neden?" "Şey, Egi, onunla ben..." Anne gülümsedi. "Elbette," dedi. "Sen burada kal Al. Eşyalara göz kulak ol. Su çekilince biz geri döneriz. Hadi yağmur yeniden başlamadan çabuk olalım," dedi babaya. "Gel Rose'ı son, kuru bir yere gidiyoruz." "Ben yürüyebilirim." "Belki yolda biraz yürürsün ama şimdilik babanın sırtına bin." Baba suyu içine atlayıp bekledi. Baba suyun içine atlayıp bekledi. Anne Rose of Sharon'a yükseltiden inmesi için yardım etti ve onu kapıya götürdü. Baba onu kollarına aldı, gücü yettiğince havada tuttu ve derin suyun içinde dikkatle yürüyerek arabanın çevresinde dolaştı ve otoyola çıktı. Onu yere bırakıp ayakta durabilmesi için destek oldu. John amca kucağında Ruthie ile arkalarından geliyordu. Anne suyun içine atladı ve bir an etekleri dalgalandı. "Winfield, omuzlarıma otur." "Al, su çekilir çekilmez geleceğiz Al," duraksadı. Eğer Tom gelirse ona döneceğimizi söyle. Dikkatli olması gerektiğini de söyle." "Winfield, omuzlarıma otur." "Tamam, ayaklarını sallama." Göğsünü dek yükselen suyun içinde zorlukla ilerledi. Otoyolun kıyısındaki sete çıkması için yardım ettiler ve Winfield'ı kucağından aldılar. Otoyolun üstünde durup arkalarındaki su tabakasına, koyu kırmızı arabalara, kamyonlara, ağır ağır akan suya gömülmüş otomobillere baktılar. Onlar otoyolda dururlarken incecikten bir yağmur çiselemeye başlamıştı. "Gitmeliyiz," dedi anne. "Rose Thorn yürüyecek gibi misin?" "Şimdi yola çıktık ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz," diye yakındı baba. "Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Hadi gel de Rose Thorn'un elinden tut." Anne kızın sağ kolunu, baba da sol kolunu tuttu. "Kuru bir yere gidiyoruz. Başka çaremiz yok. 2 gündür sırtımızdaki giysiler kurumadı." Ağır ağır otoyolda yürüdüler. Yolun kıyısındaki derede suyun akışını işitebiliyorlardı. Ruthie ile Winfield ayaklarını suya çarpa çarpa yan yana yürüyorlardı. Gök karardı, yağmur sıklaştı. Otoyoldan tek bir araba bile geçmiyordu. "Çabuk olmalıyız," dedi anne. "Eğer bu kız ıslanırsa durumunun ne olacağını Tanrı bilir artık." Yol derenin kıyısından kıvrılıyordu. Anne bölgeyi suyla kaplı tarlaları gözleriyle araştırdı. Solda yolun dışında küçük bir tepenin üstünde yağmurdan kararmış bir ahır vardı. "Bakın," dedi anne, "şuraya bakın. O ahırın içi kurudur mutlaka. Hadi yağmur dinene dek oraya gidelim." Baba içini çekti. "Herhalde sahibi bizi kovar." İleride yolun kıyısında Ruthie kırmızı bir leke gördü. Koşarak yanına gitti. Cılız bir sardunya açmıştı. Ruthie çiçeği kopardı. Yapraklarından birini yolup burnuna soktu. Winfield de onun ne yaptığını öğrenmek için koşarak yanına geldi. "Bana da bir tane verir misin?" dedi. "Hayır efendim, hepsi benim, ben buldum." Kırmızı bir yaprak daha kopartıp alnına koydu. "Hadi Ruthie, bana da bir yaprak ver, hadi lütfen." Çiçeği kızın elinden kapmak istedi ama beceremedi. Ruti öteki eliyle onun yüzüne bir yumruk indirdi. Küçük çocuk bir an olduğu yerde aval aval durdu. Sonra dudakları titremeye, gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Ötekiler de onlara yetişmişti. "Ne yaptın?" diye sordu anne. "Ne oluyor burada?" "Çiçeğimi elinden almak istedi." Winfield hıçkırarak konuştu. "Ben yalnızca bir yaprak istiyordum, burnuma sokmak için." "Ona bir yaprak ver, Ruti." "Kendisi bulsun, bu benim." "Ruti, ver dedim sana." Ruti annenin sesindeki sertliği görünce taktik değiştirdi. "Al," dedi kibar bir tavırla. "Bir tane de senin için bulurum." Büyükler yürümeye devam ettiler. Winfield burnunu ona yaklaştırmıştı. Küçük kız yapraklardan birini diliyle ıslatıp kardeşinin canını acıtırcasına burnuna tıktı. "Orospu çocuğu," dedi alçak sesle. Winfield parmaklarıyla yaprağı yoklayıp iyice burnuna soktu. Sonra hızla ötekilerin arkasından yürüdüler. Ruti'nin tüm neşesi kaçmıştı. "Al," dedi. "Bunları da alnına koy." Yolun sağında şiddetli bir şimşek çaktı. "Çabuk olun, yağmur geliyor. Şuradaki çitin üstünden atlayalım. Hadi çabuk olun. Bana dayan, Rose'ı son." Kızı sürükleyerek çukuru geçirip çitin üstünden atlamasına yardım ettiler. Ama fırtınaya yakalanmışlardı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Çamurun içinde batı çıka küçük yokuşu tırmandılar. Küçük ahır yağmurdan neredeyse görülmüyordu. Rozov Şirin'in ayakları kaydı ve yanındakilerin arasında sürüklenerek ilerledi. "Baba, onu kucağına alabilir misin?" Baba eğilip kızı kaldırdı. "Zaten sırılsıklam olduk," dedi. "Çabuk olun. Winfield, Ruti, siz önden koşun." Soluk soluğa ahıra varıp açık olan yanından içeri girdiler. Ahırın o yanında kapı yoktu. Bir kıyıda birkaç çiftlik aracı, bir saban, kırık bir tırmık, demir bir tekerlek duruyordu. Yağmur büyük bir gürültüyle çatıyı dövüyor, giriş bölümünün önünde bir perde oluşturuyordu. Baba Rozov Şirin'i yağlı bir sandığın üstüne usulca bıraktı. "Ey Tanrım Bey," dedi. "Belki içeride saman vardır," dedi anne. "Bak, burada bir kapı var." Kapı paslı menteşelerinin çevresinde dönerek açıldı. "İçeride saman var," diye haykırdı kadın. "Hadi içeri girin." İçerisi karanlıktı. Tahtaların arasındaki çatlaklardan içeri çok az ışık sızıyordu. "Sen yat, Rose Sorn," dedi anne. "Yat da dinlen. Ben de üstünü kurutmaya çalışacağım." "Anne," diye bağırdı Winfield. Ama çatının üstünde gümbürdeyen yağmur onun sesini bastırıyordu. "Anne, ne var, ne istiyorsun? Köşeye bak." Anne onun gösterdiği tarafa baktı. Karanlıkta iki gölge görebildi. Bir adam sırt üstü yatmış, yanında oturan çocuk gözlerini yeni gelenlere dikmişti. Sonra çocuk ağır ağır ayağa kalkıp yanlarına geldi. Çatlak bir sesle, "Buranın sahibi misiniz?" diye sordu. "Hayır," dedi anne. "Yağmurdan korunmak için buraya girdik. Kızımız hasta. Acaba üstündeki ıslak giysileri çıkartabilmemiz için kuru bir battaniyeniz var mı?" Çocuk köşeye gitti, kirli bir yorgan olarak anneye verdi. "Teşekkürler," dedi anne. "O adamın nesi var?" Çocuk çatlak, tek düze bir sesle karşılık verdi. "Önce hastaydı ama şimdi açlıktan ölüyor."
"Ne?"
"Açlıktan ölüyor. Pamuk toplarken hastalandı. 6 gündür hiçbir şeyi yemedi." Anne köşeye gidip adama baktı. 50 yaşlarında bir adamdı. Seyrek sakalları vardı. Açık gözleri bomboş önüne bakıyordu. Çocuk annenin yanına geldi. "Baban mı?" diye sordu anne. "Evet, aç değilim ya da ben şimdi yedim," diyordu. "Tüm yiyeceği bana yedirdi. Şimdi çok zayıfladı. Kımıldayacak gücü kalmadı." Yağmur biraz olsun azalmıştı. Hasta adam dudaklarını kıpırdattı. Anne söylediklerini işitebilmek için ona doğru eğilip kulağını dudaklarına yaklaştırdı. Dudaklar yeniden kıpırdadı. "Peki," dedi anne. "Üzülme, biz ona bakarız. Biraz bekle de kızımın üstünü çıkartayım." Anne Rozov Şirin'in yanına gitti. "Üstündekileri çıkar," dedi. Yorganı önüne tuttu. Kız soyunduktan sonra yorganla onu iyice sardı. Çocuk az ileride ötekilere durumu açıklıyordu. "Bilmiyordum. Ben yedim ya da karnım aç değil," diyordu. "Dün gece dışarı çıkıp bir vitrini kırdım ve biraz ekmek çaldım. Ona yedirdim ama kustu. Sonra daha kötüleşti. Ona çorba ya da süt içirmek gerek. Acaba sizde süt alacak kadar para var mı?" "Üzülme," dedi baba. "Bir çaresini buluruz." Çocuk birden bağırmaya başladı. "Ölüyor diyorum size. Açlıktan ölüyor." "Sus," dedi anne. Ayakta durmuş hasta adamı umutsuz gözlerle izleyen babayla John amcaya baktı. Sonra gözlerini yorgana sarılmış olan Rozov Şirin'e çevirdi. İki kadın göz göze geldiler. Kız soluğunu tuttu. "Olur," dedi. Anne gülümsedi. "Kabul edeceğini biliyordum. Biliyordum." Başını öne eğip kucağında kavuşturduğu ellerine baktı. Rozov Şirin. "Hepiniz, hepiniz dışarı çıkar mısınız?" diye fısıldadı. Yağmur pıtır pıtır çatıya vuruyordu. Anne öne eğilip avucunun içiyle kızının alnına düşen saçlarını çekip onu alnından öptü. Sonra ayağa kalktı. "Hepiniz dışarı," dedi. "Takımların durduğu sundurmanın altına gidelim." Ruti konuşmak için ağzını açtı. "Sus," dedi anne. "Sus ve dışarı çık." Onları kapıya götürdükten sonra çocuğu da dışarı çıkardı. Gıcırdayan kapıyı arkalarından kapadı. Rozovşer'in bir dakika kadar yağmurun sesiyle oğulduyan ahırda dimdik oturdu. Sonra yorgun vücudunu sürükleyerek köşeye doğru ilerledi. Yorganı da birlikte çekti. Bir an durup bitkin yüze, çökük, korku dolu gözlerle baktı. Sonra yavaş yavaş yanına uzandı. Adam başını iki yana salladı. Rozovşer'in yorganın bir ucunu indirerek memesini çıkardı. "Emmelisin," dedi. Biraz daha yaklaşıp adamın başını kendine doğru çekti. "Al," dedi. "Al." Eli adamın başını tutup kaldırdı. Parmakları usulca saçlarında gezindi. Başını kaldırıp ahırın öteki ucuna baktı. Dudakları birleşti ve esrarlı bir biçimde gülümsedi.